Ayırım 20. Sayfa 187. 2. Kambiyo krizi ve IMF ile istikrar arayışları 1978-1979. Alt başlık 1. Borç birikimi ve ödemede aksama. İ1. Türkiye 1977'de vadesi gelen DCM borçlarını ve bunlara ilişkin faizleri ödeyemedi. Bunlarla birlikte 1978'de ödemesi gereken vadesi gelmiş borçların tutarı 4.84 milyara vardı. En büyük yeri de 1.38 milyar dolarla DCM borçları ve 1.51 milyar dolarla mal mukabili ithalattan doğan borçlar alıyordu. Kısa vadeli bu iki borç kalemi 3 yıl içinde çığ gibi büyüyüp vadesi gelen borçların %60'ına varmıştı. DPT'ye göre Türkiye'nin olağan ithalatı 1978'de 5 milyar dolardı. Bunlara 1978'de ödenmesi gereken 4.84 milyar dolar tutarındaki borç eklendiğinde Türkiye'nin 9.84 milyar dolar tutarında kaynağı olmalıydı ki borçlarını vaktinde ödeyebilsin. Oysa mal ihracatı 2 milyar dolara bile varmıyor, işçi dövizleri de 1 milyar dolar dolayında dolaşıyordu. DPT 1978 yılı ödemeler bilançosu hesaplarına 1977'de vadesi geçen borçları dahil etmediği gibi döviz gelirleri için de iyimser tahminlerle konuya yaklaşmaktaydı. Hükümetler borç yönetimi denen konuyu ihmal etmiş. Ne tutar ne vade itibariyle vadesi geldiğinde ödenmesi mümkün olamayacak borç birikimi yapmıştı. Gerçi 1978'de ihracat 1.75 milyar dolardan 2.29 milyar dolara yükseldi. İthalat da 1.2 milyar dolarlık düşüşle 4.6 milyar dolara miktar kısıtlamalarıyla indirildi. Bir yıl önceki 4 milyar dolarlık dış ticaret açığı 2.30 milyar dolarda kaldı. Ama ne olursa olsun vadesi gelen 4.84 milyar doları ödemek mümkün değildi. Yani Türkiye moratorium ilan ediyordu. İ2. 1975-1978 arası birikimle 1978'de Türkiye'nin borç ödeyemez duruma düşmesinde en önemli pay DCM hesapları ve mal mukabili ithalatla ilişkili olan garantisiz ticari borçlara aitti. DCM hesapları ithalat baskısı altında çığ gibi büyüyerek 1978'de 3.6 milyar dolara, garantisiz ticari borçlar da 2.5 milyar dolara yaklaşmıştı. 1975-77 arasında verilen 6.8 milyar dolarlık ödemeler bilançosu açığının %7'si IMF'e borçlanma, %16'sı döviz rezervlerinin kullanımı, %77'si de kısa vadeli kredilerle kapatıldı. Özel dış krediler ve döviz tevdiat hesapları ise bu konuda çok etkili olmamıştı. Türkiye'nin 1974'ü izleyerek dış borçlarının tutarında büyük artışlar yanında borçların vade ve mülkiyet yapısında da büyük değişmeler oldu. 1975-1978 arasında toplam dış borçlar 4.7 milyar dolardan 13.8 milyar dolara yükselerek 4 yılda 9.1 milyar dolarlık artış gösterdi. Bu büyük artış borcun vade yapısında büyük değişmeyle birlikte ortaya çıktı. 1975'te toplam borçların %75.8'i uzun vadeli, %24.2'si kısa vadeliydi. 1977'de birincinin toplamda payı %42.1, ikincinin %57.9'du. 1975-78 arasında kısa vadeli borçlar 1.16 milyar dolardan 7.2 milyar dolara yükselerek 6.5 kat artış göstermişti. Kısa vadeli borçların %73.9'u ise özel ticari borçlardı, özel kesime aitti. Bu iki temel olaydır ki 1977'de ülkeyi borç ödeyemez duruma getirmiş ve 1978'de IMF güdümünde istikrar politikası izleme zorunda bırakmıştı. Ancak ülkenin kredi itibarını sarsan sadece borç ödeyemez duruma düşmüş olması değildi. Garantisiz ticari borçların hesabının tam tutulamamış olması, dolayısıyla kime ne kadar borç olduğunu saptanamaması da buna eklendi. Çok sayıda orta ya da küçük çaplı firmaya takılan borçlara bir çözüm, Ancak yabancı bir uzmanın TC Merkez Bankası'na gelip çalışmasıyla bulunabildi. Bu da Türkiye'nin kredi itibarını sarsan bir diğer etkendi. TC Merkez Bankası ve yetkili bankaların muhabir banka ilişkilerinde karşılıksız çek çekmeye benzer işlemlere girişmiş olmaları buna eklendi. Muhabir bankalardaki pozisyon hesabında karşılığı olmaksızın yapılan ithalat finansmanı bunun kaynağı oldu. Türkiye'ye mal satan ihracatçı buna ilişkin belgelere dayanarak muhabir banka dışındaki bir aracı bankadan alacağını tahsil edebilmişti. Ama bu banka Türk Bankası'nın muhabiri olan bankaya rücu ettiğinde kredi limitleri dahil karşılığı olmadığı ortaya çıkmıştı. Böylece Türkiye ile ilişkili olmayan dışarıdaki aracı bir banka Türkiye'den alacaklı duruma gelmişti. Kuşkusuz muhabir bankada karşılığı olmadan Türk bankalarının yaptığı ithalat finansmanı kredi itibarını sarsan ciddi bir etken oldu. Bu borçlara üçüncü tarafın ödeme talebine ilişkin borçlar, Third Party Reimbursement Claims denmektedir. Bankalarla muhabir bankalar arasında bir kredi şekli olan çok kısa vadeli kurye kredilerinde de benzer bir olay yaşandı. Çok sayıda muhabir bankadan 1-2 ay vadeyle alınan bu borçları TC Merkez Bankası'nın biriktirmiş olmasıysa kredi güvenilirliğini sarsan bir başka olaydı. Bunlar banker kredileri olarak anılmaktadır. Ancak uluslararası para piyasasında dalgalı kurların bu dönemde Türkiye'nin borçlarını ağırlaştıran bir etki yarattığı belirtilmelidir. Gerek Türkiye'nin Batı Almanya ve İsviçre ile ticari ilişkilerinin yoğunluğu, gerekse bu iki ülke parası üzerindeki işlemlerde nominal faiz haddinin göreli düşüklüğü, Avrupa piyasasında bu paralar üzerinden borçlanmayı cazip kılmıştı. DCM'lerin büyük bölümü de bu iki para üzerinden gelmişti. Oysa söz konusu dönemde Batı Alman markı ve İsviçre frangı uluslararası piyasada diğer paralara oranla değer kazanmaktaydı. Nominal faiz hatlarının düşük olmasına karşılık bütün Batı Avrupa paraları ve dolar dahi convertible paralar arasında reel faiz hatları pozitif olan bu ikisiyle Japon yeniydi. Türkiye'de nominal ve reel faiz ayrımı yapılmadığı, daha doğrusu kur garantisi aracı bankalar açısından bunu gerektirmediği için düşük nominal hatların cazibesine kapılınmıştı. Örneğin Ağustos 1970 ile Mart 1977 arasında dolar TL karşısında %17.8 oranında, oysa Batı Alman markı %78.5, İsviçre frangı %96.5 oranında değer kazanmıştı. Bu son iki Batı Avrupa parasının dolar karşısında kazandığı değer, dolar üzerinden verilen borç rakamlarının büyümesinin kısmen temelinde yatıyordu. Türkiye ise DCM'yi Avrupa para piyasasından başta bu iki para üzerinden almıştı. Alt başlık 2. IMF ile çözüm arayışına geçiş. Hükümet iç ve dış dengesizliklerin doruğa çıktığı 1977 yılından itibaren istikrar paketlerini gündeme getirmeye başladı. Hükümetler değiştikçe paketler de değişti. 1978'de IMF devreye girdi. Ama iktidardaki hükümetin kendi isteklerini kabul ettirmeye çalışması, IMF'in bunu reddetmesi ve kendi programında ısrar etmesi, Mart 1979'daki anlaşmaya gelininceye kadar Türkiye'yi taze dış kaynaktan yoksun bıraktı. Ülke darlıklar, bununla ilişkili çift fiyatlar, ısınması soğuk kışlar, hızlanan enflasyon, duraklayan ekonomi ve hızla büyüyen kara parayla, ekonomik planda şiddetlenen terör faaliyeti ve siyasal istikrarsızlıkla da siyasal planda boğuşuyordu. 1978'de gayri safi yurt içi hasıla artışı %2.9'a, 1979'da ise %-0.3'e düşmüş, ithalattaki sıkışıklık fabrikaların kapanmasına yol açarken işsizlik tırmanmaya başlamıştı. Enflasyon ise 1978'de %50'yi aştı. 1978'de yürürlüğe giren istikrar programında borç furyasına son verecek önlemler yer aldı. TL'nin dış değeri 25 TL eşit 1 dolara indirildi. TC Merkez Bankası reeskont haddi %9'dan %10'a, mevduat faizleri %16'ya çıkarıldı. Bazı kit fiyatları yükseltildi. Vergi iadeleri düşürüldü ve bütçe harcamaları kısılmaya çalışıldı. Dış ilişkileri rayına oturtmak için ayrıca şu önlemler alınıyordu. İthalat programı 1977 yılı kalkınma programının altında tutuldu. İthalatta damga resimleri %9.10'dan %22.5'a çıkarıldı. akseptans kredileriyle mal ithalatı kısıtlandı. Kaçak altın ticaretini engellemek için altın üzerine işlemler kayda tabi tutuldu. DCM'deki kur garantisi kaldırıldı. Turist çıkışları 2 yılda 1'e, döviz tahsisi de 500 dolara indirildi. Batı Almanya'da çalışan Türk işçilerinin tasarruflarını Türkiye'ye kazandırmak için bir program yürürlüğe kondu. Ne var ki bu önlemlere rağmen IMF bir yıla yakın süre Türkiye ile ilişkileri askıya almıştı. Haziran 1979'da yürürlüğe giren istikrar programının getirdiği önlemler de çok farklı değildi. Yine TL'nin katlı kur uygulamasıyla 47 TL eşit 1 dolara devalüasyonu, faiz hatlarının daha da yükseltilmesi, kit zamları, bütçe harcamalarının daha da kısılması gibi önlemler vurgulandı. Devalüasyona rağmen ihracatta artış olmadı. 1978'de 2.29, 1979'da 2.26 milyar dolar. Dış ticaret hatları baş aşağı gidişe geçmişti. Ama ithalat kısıldığı için dış ticaret açığı ve alınan önlemler sayesinde işçi gelirleri arttığı için de cari işlemler bilançosu açığı 1979'da azaldı. Ancak yıllık enflasyon hızı %60'ı geçerken gayri safi yurt içi hasılanın yıllık artışı negatifti. %-0.3. Borç furyasının bedelini tüm ekonomi ağır biçimde ödüyordu. Bu arada önemli bir gelişme, kısa vadeli özel dış borçların 2.8 milyar dolarlık bölümünün bir konsolidasyon işlemiyle uzun vadeli devlet borcuna dönüştürülmesiydi. 1978'den 1979'a kadar kısa vadeli özel dış borçlardaki azalmaya karşılık orta ve uzun vadeli devlet borçlarında 6.26 milyardan 9.7 milyar dolara 3.4 milyar dolarlık bir artış vardı. Yani özel borçların ödenmesi yine halka kalmıştı. 1978 anlaşmasında borç ertelemesi 6-9 yıl olan vadeler 1979 anlaşmasında 7-9 yıla çıkarılmıştı. 1979 yılı dünyadaki önemli değişmelerin de başlangıç yılı oldu. İkinci petrol krizi denilen ve petrol fiyatlarında reel yeni bir artışın yer aldığı ilk yıldı. 1980'de bunu bir ikincisi izledi. Doların değer kazanmaya başlaması, reel faiz hatlarının artışı, uluslararası finans kurumlarında borçlu gelişmekte olan ülkelerdeki ekonomi politikası uygulamaları konusunda anlayış değişmesi, Türkiye ve benzeri ülkeler için dış ticaret hatlarının daha da kötüleşmeye başlaması ilk belirtilerini bu yılda veriyordu. 1978 ve 1979 yılları sadece şiddetlenen darlıklar, duraklayan ekonomi ve hızlanan enflasyona tanık olmakla kalmadı. Aynı zamanda yaşanan kargaşanın sosyal ve siyasal boyutları da bunlara eşlik ediyordu. Yoğunlaşan terör eylemleri, sokak çatışmaları kadar üniversitelerde sergilenen çatışmalar, bunun sosyal boyutunu, siyasal partiler, AP ve CHP arasında yoğunlaşan gerilimler, alınamayan ya da yürütülemeyen kararlar, IMF ile sürüp giden görüşmelerin siyasal boyutunu oluşturuyordu. İşte bu çok boyutlu kargaşa ortamında iktidara gelen AP, Demirel hükümeti, IMF'i tatmin edecek bir serbestleşme içinde istikrar sağlama programı hazırladı. 24 Ocak 1980 programı diye anılan bu program, IMF'in onayını aldı ama hükümet uygulamayı safsaklıyordu. Programın uygulaması 12 Eylül 1980'de bir darbe ile iktidarı alan askeri hükümete ve onun başbakanlık müsteşarı olarak görevlendirdiği Turgut Özal'a kaldı. 6. Bölüm. İkinci petrol krizi ve 24 Ocak 1980 programı. Serbestleşme ve dış dayatmalı yapısal dönüşüm. 24 Ocak 1980 programındaki ekonomiyi serbest piyasa ekonomisiyle dışa açılmaya götüren ekonomi politikaları temelde 1950-1954 arasında başlatılıp 3 yılda nefesi tükenen liberalleşme programına benziyordu. Ancak bu kez serbestleşme sürekli ve daha köklü olduğu gibi ekonomide yaşanan sıkıntılar ne boyutta olursa olsun küçük gecikmeler dışında IMF ve Dünya Bankası'nın çizdiği yoldan geri dönüşte yoktu. Dış ticaret hatlarının 1929 krizini aratmayacak kadar kötüleştiği 1980-1984 arasındaki yıllarda 1929 krizini izleyen dönemden farklı olarak ekonomiyi giderek serbestleştirme, dünya ekonomisiyle bütünleştirme, devleti piyasaya müdahaleden alıkoyarken yeni kurumlaşmalarla yapısını değiştirme gündemdeydi. Yani yaşanan IMF ile İstikrar Programı'nın 1980-1984 çok ötesine geçen bir değişime, uygulamaya giren politikalarsa önceki krizlerden çok farklı bir anlayışa, bir yaklaşıma işaret ediyordu. Programın bir boyutu getirdiği ihracata dönük büyüme modeliydi. Türkiye'yi sınai mamul ihracatına geçirmeye dayalı dönüşüm talebi, petrol dışı ham madde fiyatlarının çöktüğü bir dünya ortamında yerindeydi. Ancak daralan dünya ekonomisine giderek serbestleşerek açılmanın getirisinin götürüsünün altında olacağı açıktı. Dünyadaki olumsuz ortama devlet korumasını azaltarak geçiş nitekim Türkiye'ye çok pahalıya mal oldu. Askeri rejimin varlığı sayesinde çalışanların geliri, işçi ücretleri, memur maaşları ve tarım üreticisi için ürün fiyatları çeşitli yollardan baskı altında tutulabiliyor. Sürekli reel devalüasyonlar, ihracata pompalanan kamu kaynakları yeni modele uyumun başlıca araçları oluyordu. Ne var ki Türkiye kötüleşen dış ticaret hatleri ve büyüyen dış ticaret hacmiyle dışarıya sürekli reel gelir transfer eder durumda kalıyordu. 1. Serbestleşme programının felsefesi ve istikrar programının öncelikleri. 24 Ocak 1980 programı, dünya borç krizi yaşanırken ABD, Reaganomics ve İngiltere'nin Thatcherizm öncülük yaptığı serbestleşme hareketiyle başlattıkları yeni dünya düzenine uyum programı oldu. Bir istikrar programı uygulaması yoluyla Türkiye, aynı zamanda IMF, Dünya Bankası ve finansman sağlayan OECD kanalından yeni dünya düzenine uyum sağlama sürecine sokuluyordu. Sürekli değiştirilen kararlarla sürdürülen serbestleşme programının felsefesi, geleneksel liberalleşme programlarından çok farklı değildi. Programın ideolojik çerçevesi, piyasa ekonomisine devlet müdahalesinin en aza indirilmesi, özel girişime dayalı pazar ekonomisinin oluşturulması, yabancılarla rekabetin, özel girişime dürtü ve fiyat denetiminin temel öğesi sayılmasıydı. Tabii bu modelde kitlere, piyasa dışı kamu yatırımlarına pek yer yoktu. Gerçekte bu yaklaşım, Batı'nın ekonomik sistemindeki yeni yaklaşımın küreselleştirilmesiyle bağlantılıydı. Serbestleşme programının bu çerçevede öncelikleri istikrar programıyla iç içe geçmişti. Birinci önceliği, cari işlemler bilançosu açığının küçültülmesi ve dış borçların düzenli ödenmesindeydi. Dayandığı temelde sınai mamul ve hizmet ihracının artırılmasıydı. İkinci öncelik, makroekonomide istikrar sağlama önlemleriyle enflasyon hızının düşürülmesindeydi. Ekonomik büyüme ise ancak üçüncü önceliği alıyor, diğerlerini gerçekleştirebilmek için feda edilebilir bir hedef sayılıyordu. Ancak ne Türkiye'nin 24 Ocak programını ve onu izleyen kararları, 29 Aralık kararları dahil, yürürlüğe koyduğu zamanki koşulları, ne Batı dünyasının yeni anlayışı ve yeni koşulları, ne var olan dünya konjonktürü, ne de ekonominin dış borcu düzenli ödeme baskısı bu öncekilerin çok farklı olmasına olanak vermekteydi. Bu önceliklerin genel çerçevesi olan serbest piyasa ekonomisiyle dışa açılmayı gerçekleştirebilmek için yürürlüğe konacak ekonomi politikalarının amacı ise şöyleydi. Merkezden alınan idari kararlar yerini devlet müdahalesinden arındırılmış serbest piyasa güçlerine bırakacak, kitler dahil tüm kamu kesimi daraltılacak ve özel girişim teşvik edilecek, fiyat denetimini ithal malları rekabeti ve içeride yabancı sermaye mallarının rekabeti sağlayacak, mal, hizmet ve sermaye hareketleri, döviz kuru, faiz haddi giderek daha serbest koşullarda oluşacaktı. Cari işlemler bilançosu açığının küçültülmesi ve dış borçların düzenli ödenmesinde öncelik, Türk lirasının dış reel efektif değerinin sürekli düşürülmesi ve iç harcamaların kısılmasındaydı. Enflasyon hızının düşürülmesi, yüksek faiz sıkı para politikasına ve iç talep kısılmasına bırakılmıştı. Ekonomik büyüme ise yabancı yatırımların artışı ve içerideki atıl kapasitenin harekete geçirilmesine bağlı kılınmış, yatırımların teşviki yalnızca ihracata dönük olan ve geri kalmış bölgelerin kalkınmasına ilişkin yatırımlar için öngörülmüştü. İthal ikamesinde öncelik enerji yatırımlarında, kamu yatırımları içinse enerjideydi. Keynesçi ekonomi politikalarının temelindeki maliye politikası bu anlayışta geri planda kalıyor, yüksek faiz, sıkı para politikası arz yönü ekonomisiyle tamamlanıyordu. Buna göre kişiler ve kurumlar üzerindeki vergileri azaltarak bunlara çalışma, tasarruf ve yatırım dürtüsü verilecekti. Kamu tüketim ve yatırım harcamaları azaltılarak bunun dış denge ve enflasyon hızı üzerinde olumsuz etki yaratması engellenecekti. Uygulamaya giren yeni programda Keynes'i tahtından indiren yeni neoklasik monetarist çizgideki anlayışın büyük etkisi vardı. IMF'in kuruluşunda piyasaların sık sık iyi çalışmadığı, kitlesel işsizlik yaratabileceği, dolayısıyla küresel düzeyde ekonomik istikrar için kolektif eylem gerektiği anlayışı vardı. Oysa şimdi ideolojik bir hareketle serbest piyasanın üstünlüğünün şampiyonluğunu yapıyordu. 24 Ocak programının uygulanmasında jandarmalık görevi ise bu programı hazırlayan fakat uygulamasını aksatan Demirel hükümetini bir darbeyle 12 Eylül'de indiren askeri hükümete kaldı. Piyasalar serbestleşirken demokrasi ve özgürlükler askıya alındı.